Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Sanat olur mu bilmem ama ben zaman zaman hafızamın benden bağımsız hareket ettiğini düşünüyorum. Özellikle kaybolduğunu sandığım anıların ilk günkü tazeliğinde karşıma çıktığında yerinden hissediyorum. Anladığın üzere bu hafta tarihin tozlu sayfalarından günümüze ışınlanan bir deneyimimi anlatacağım. Hani olur ya, bir şey yaşarsın, ağzın yanar ya da korkarsın. O esnada bir söz söylerken bulursun kendini. Bunların bazıları günü hatta anı kurtaracak kadar kısa ömürlüdür. Ama bazıları öyle uyanık ki sanki bilimden önce zaman yolculuğunu icat etmiş mucit gibi günümüze kadar gelebilir. Bugünlerde yaşadığım deneyimler bana bunlardan birini hatırlattı. Peki bu nasıl mı oldu dersen anlatmaya başlıyorum. Son dönemde hırpaladığım vücudumu toparlamaya çalışmak için tahmin edeceğin üzere detoks programlarına tutuldum. Bu beni kesmemiş olmalı ki önce glutensiz, şekersiz ürünler tüketmeye başladım. Ardından da vegan beslenmeye geçtim. Bu sayede fiziksel enerjimi yükseltmiştim. Fakat nedense bu hal işlerin yolda gittiği hissini vermiyordu bana. Yine bir hap formül arayışındaydım. Ve beslenmemi değiştirdiğimde her şeyin şıp diye düzelebileceğine inanmıştım. Fakat öyle olmadı. Sonra nasıl olduysa bir anda az önce bahsettiğim zaman yolcusu anım beliriverdi. Nasıl mı? Anlatayım. 7 ya da 8 yaşlarında olmalıyım. Okula giderken bir şey gördüm sanırım ya da belki de daha önceden şahit olduğum bir şey aklıma geldi. Belki her ikisi de, hiç emin değilim. Fakat ilk ders aramda teneffüsüyle çalar çalmaz kendimi okulun bahçesinde volta atarken buldum. Gündemim ise erkeklerin kadınlara kötü davrandığıydı ve bu halden özgürleşmek için büyüyünce evlenmemem gerektiği kararını veriyordu. Bu sayede sistemin dışına çıkacaktım. Aynı zamanda cinsiyetin getirdiği her türlü özellikten bağımsızlaşacağımı düşünmüş olmalıyım. O teneffüs sonrası kendimden de aldığım yetkiye dayanarak bağımsızlığımı ilan ettim. Zamanı gelince evlenme baskısı olmayacaktı. Ayrıca kadın olmanın getirdiği kötü muamelelerden de muaf olacaktım. Büyük ihtimalle kendimin cinsiyetsiz olduğuna da inanmış olmalıyım. Fakat ne yazık ki kısa süre sonra girdiğim ergenliğe bu muafiyeti sınırlandırmaya başladı. Sanki vücudum bu anlaşmayı bozmak için elinden geleni yapıyordu. Önce göğüslerim çıktı, sonra hormonlarım devreye girdi. Bu sayede cinsiyet muafiyetim devre dışı kaldı. Ama direniyordum. Sonuçta erkekler çok iyi arkadaş olabilirlerdi ve onlarla romantik bir şeyler yaşamak zorunda değildim. Ayrıca sporcu sütyenleri muhteşem bir icattı. Onlar sayesinde kendim kadın gibi hissetmiyordum da. Yani regl de büyük ihtimalle birkaç aya geçerdi ve ben yine aynı cinsiyetsizliğime dönebilirdim. Bu nedenle regl olduğumu anneme anlatmaya gerek bile duymadım. Tabii ama tahmin edeceğiniz üzere işler öyle gelişmedi ve ben zamanla onların varlığını seve seve tanımaya başladım. O dönem ortaokulun son sınıfıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk kez aşık oldum. Ama şanslıydım, yani hala o cinsiyet muafiyetimi korumaya çalıştığım için şanslıydım diyordum. Oğlan en yakın arkadaşıma aşıktı. Ama sonra benimle görüşmek istediğini söyledim. Ben dedim ki sen benim arkadaşımın aşkısın ve seninle görüşemem. Bu sayede sözleşmemi hala koruyabiliyordum. Ardından uzun ve sevimsiz kız lisesi yıllarım başladı. Yani kendi kendime verdiğim sözleşme için daha doğru bir adres olamazdı. Fakat orada olmak hiç sevimli değildi. Yani eğer bir gün çocuğum olursa ya asla tek cins okula göndermem. Bunun üzerine kendimle sözleşmenin cinsiyetsizlik kısmını devre dışı bırakmak üzere müzakerelere başladım. Tamam, evlenmek zorunda değildim. Ama birileriyle görüşebilirdim, flört edebilirdim. Bu kabul bazı esneklikler yapmamı sağladı. Ama bedenimle hala barışamamıştım. Bu nedenle onu bazen izledim, görmezden geldim. Bazen de görünür kılmak için ekstra çaba harcadım. Kadınlığımı sivrilttim, daha teşhirci oldum.
Sonra da bundan korktuğum için olsa gerek saklamayı seçtim. Bu hal bir hayli yorucu, aynı zamanda doğallıktan uzaktı ve beni çok mutsuz ediyordu. Son dönemde oynadığım oyunu bu kez küçük Serap'a evet diyerek devam etmeyi seçtim. Ve ona dedim ki, seni anlıyorum, her şey hızlı ve deneyimler sertti. Haklısın, bu coğrafyada kadın olmak ve ona rağmen hayatta kalmaya çalışmak bir hayli değişik ama aynı zamanda güzel ve sen güzel bir kadın oldun. Artık doğanla barışabilirsin. Ayrıca bir konuda anlaşma yaptığında o konudan muaf olmuyorsun dedim. Çünkü sen deve kuşu gillerden değilsin. Yani ben kadın değilim dediğinde kadın olma özelliklerinden değillenmiyorsun dedim. Bunları dinledi fakat dirençliydi. Bunun üzerine kendini kasaptaki et gibi teşhir etmek zorunda değilsin. Ama sahip olduğun özelliklerden de muaf olmana gerek yok bu yüzden dedim. İlk kez anlaşılmanın huzuruyla durumu kabullendi. Bu sayede içimde tarifi olmayan bir huzur oluştu. Ve o andan itibaren çok gerekli olmadıkça sücen kullanmama hakkım olabileceğinin konusunda benimle anlaşmak istedi. Kabul ettim. Ya büyük rahatlıkmış bu arada. Daha önce ben bunu niye yapmamışım hiç bilmiyorum. Keşke onu daha önce dinleseymişim. Yani bazı konularda haklı olabilirmiş. Şimdi bunu fark ediyorum. Umarım bu bölüm benim gibi küçük yaşta bu anlaşmayı yapan dostlarıma ulaşır. Hatta belki onlar da kendi zaman yolcusu anılarıyla tanışırlar ve uzlaşma yolu bulurlar. Şimdilik hoşça kal. Bu arada istersen benimle Instagram hesabım Sen Yabancı Değilsin ya da mail adresim yoluyla iletişime geçebilirsin. Sevgiler.